Ayrım 16.
Ancak sonuçta bu açıklamada bir varsayımdan öteye gidemez. Gerçek nedir, bunu kesin olarak bilmek imkansız. Doğru söylüyor ama ben daha basit düşünürüm. Basit ve kanıtlarla. O yüzden Daniel'in varsayımı bana daha gerçekçi geliyor. Benden ses çıkmadığını gören Can, Malik amcanın Hristiyan olması neden bu kadar önemli başkomiserim diye soruyor. Yüzünde kuşku, merak karışım bir ifade var. Benim Hristiyanlıkla olan ilgimi de unutmayalım. O kadar sorduğunuza göre işin içine benim bir zamanlar Hristiyanlık eğitimi almam da giriyor. Bunlar neden önemli? Yusuf abinin cinayetiyle Hristiyanlığın ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Yusuf kabzası haç olan bir bıçakla öldürüldü. Ayrıca cesedin bulunduğu odada açık bir kutsal kitap vardı. Kitabın bazı satırlarının altı Yusuf'un kanıyla çizilmişti. Kitabın kenarına ise yine Yusuf'un kanıyla Mor Gabriel yazılmıştı. Mor Gabriel mi diye soruyor. Sesi korku, şaşkınlık yüklü. Emin misiniz? Mor Gabriel mi yazıyor? Öyle yazıyordu. Heyecanla sözümü kesiyor. Kitap burada mı? Ben de bakmak isterdim. Kitap burada. Getirtiriz ama önce şu Mor Gabriel'den konuşalım biraz. Kim bu adam? Söze başlamadan önce gözleri endişeyle bir süre yüzümde kalıyor ama beni görmüyor. Belki söyleyeceklerini toparlamaya çalışıyor, belki de olanlara bir açıklama arıyor. Mor Gabriel bir aziz diyor sonunda. Bir Süryani azizi, önemli bir adam, mucizeler yaptığı söyleniyor. Onun adına bir manastır bile var. O manastırda mı yaşıyor bu adam? Zoraki bir gülümseme yayılıyor Can'ın dudaklarına. Ne yaşaması başkomiserim? Mor Gabriel yaklaşık 1400 yıl önce öldü. Bir an ne diyeceğimi bilemiyorum. Kutsal kitabın kenarına kanla yazılmış yazı geliyor gözlerimin önüne. Tüylerimin diken diken olmasına engel olamıyorum. Aklımdan bu tuhaf düşünceleri kovalak. Eceliyle mi ölmüş diye soruyorum. Eceliyle ölmüş. Üstelik zamanına göre oldukça da uzun bir ömür sürerek tam 74 yıl yaşamış. Peki gerçekleştirdiği mucizeler neymiş? Hatırlamaya çalışıyor. Hastalıkların iyileştirilmesiyle ilgili bir mucizesi var. Ha bir de uzun yıllar cesedi hiç bozulmamış. Nereden biliyorlar cesedinin bozulmadığını? Mor Gabriel Manastırı'nda anlatılan bir efsane var. Mor Gabriel öldükten yüzlerce yıl sonra birileri onun cesedini çalmış. Manastırdaki rahiplerin olaydan haberi yok. Ancak ertesi sabah hırsızların hepsi manastırın dışında ölü bulunmuş. Yanlarında da Mor Gabriel'in cesedi. Bir de bakmışlar ki Mor Gabriel'in cesedi öldüğü günkü gibi taptaze. Bunları anlatırken Can'ı da bir heyecan dalgası kaplıyor. Yüzü geriliyor, sesi boğuklaşıyor. Sen inanıyor musun bunlara? İnanmıyorum. Bakışlarını kaçırıyor. İnanmıyorum ama diye söyleniyor. Yeniden bakışlarını yüzüme dikiyor. Yusuf abi bana hep gördüğü bir rüyayı anlatınca biraz kafam karıştı doğrusu. Neymiş bu rüya? Aslında bir rüya mı yoksa halüsinasyon mu ondan emin değilim. Bir an kararsızlaşıyor. Siz de tespit etmişsiniz. Yusuf abi eser içerdi. Bizim tespit ettiğimizi nereden biliyorsun? Meryem abla söyledi. Ona sormuşsunuz öyle değil mi? Öyle. Sanırım Meryem de içiyormuş. Sessiz kalarak onaylıyor tahminimi. Ya sen de içer misin? Yüzünde masum bir ifade beliriyor. İşlediği küçük suçtan dolayı bağışlanmayı bekleyen bir çocuğun sevimliliği. Size yalan söylemeyeceğim başkomiserim. Ben de içerim ama her zaman değil. Hani ortam filan olursa, canım da çekerse. Öyle kendimi kaybedecek kadar da değil. Herkes çekiyorsa ben de çekerim. Yusuf'la birlikte de içtin mi? İçtim ama bir yere kadar. Ben nerede duracağımı bilirim. Yusuf abinin sorunu nerede duracağını bilememesiydi. Başladı mı donup kalıncaya kadar içiyordu ya da sızıncaya kadar. Sanki unutmak istediği kötü bir anı vardı da esrardan yardım umar gibi çaresizce içiyordu. O yüzden belki de bana rüya diye anlattığı olay esrarın etkisiyle gördüğü bir hayaldi. Sanki o hayali şimdi kendisi görüyormuş gibi bir süre susuyor. Ama tuhaf bir hayal diye açıklamaya çalışıyor. Genzini yakan bir koku duyuyormuş önce, tanıdığı bir koku. Bu koku ona yüzyıllarca kapalı kalmış bir manastırı çağrıştırıyormuş. Manastırda yakılan kandilleri, ufalanan taşları, eriyen mermeri, çürüyen ahşabı, yıpranmış sayfaları, küflenen cesetleri. Evet, cesetleri. Böyle anlatmıştı Yusuf abi. Ama hiç korkmuyormuş, sadece çevresine bakınıyormuş. O anda usulca kımıldanan siyah bir leke görüyormuş. Biçimsiz, belirsiz bir leke, simsiyah bir silüet. Lekeye gülümsüyormuş, aynı anda Mor Gabriel sözleri dökülüyormuş ağzından. Hayır, o karar vermiyormuş bu iki sözcüğü söylemeye. Adeta sözcükler kendiliğinden çıkıyormuş ağzından. Bu sözcükleri söyleyince leke usulca yaklaşıyormuş. Yaklaşınca da insan cismine bürünü veriyormuş. Sakallı, siyahlar giyinmiş bir insan. O insan başucuna gelip kulağına fısıldıyormuş. Beni tanıdın mı? Mor Gabriel diye mırıldanıyormuş yine Yusuf abi. Ağzından Mor Gabriel sözcüğü dökülürken bir müzik duyuyormuş. Derinden, çok derinden gelen bir ayin müziği. Süryani dilinde yinelenen tutkulu bir mırıltı, kendinden geçmiş birinin söylediği bir tekerleme. Aynı anda haçı fark ediyormuş, gümüşten bir haç. Adam haçı elinde mi taşıyor yoksa göğsünde mi, anlamaya çalışırken boşluğu bölen bir parıltı görüyormuş. Bir acı hissediyormuş. Parıltı yeniden yanıp sönünce acı kayboluyormuş. Bütün bedenine bir rahatlık yayılıyor, ses uzaklaşıyor, odadaki renkler siliniyor, en sonda o siyah leke kayboluyormuş. Siyah leke kaybolduğu anda Yusuf abi de uyanıyormuş. Parıltıyı iki kere mi görüyormuş diye soruyorum. Evet, iki kere öyle söylemişti. Niye sordunuz başkomiserim? Çünkü Yusuf'un vücudunda iki bıçak darbesi vardı. Ela gözlerini kısarak anlamaya çalışıyor. Düşünsene diyorum, saplamak için yukarı kalkmış bir bıçak hızla aşağıya iniyor. Havayı ikiye bölen parıltı bu işte. Galiba haklısınız başkomiserim. Ama beni irkilten bıçağın kabzasındaki haç. Çünkü Yusuf abi rüyasında haçı gördüğünü açıkça söylemişti. Bunları söylerken adeta fısıldar gibi konuşuyor. Ne yani? Yusuf ölümünü önceden mi gördü? Bilmiyorum başkomiserim diyor. Gözleri endişeli, huzursuz. Ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneceğim? Büyük ihtimalle katil Yusuf'un bu rüyayı anlattığı kişilerden biri. Tam olarak öyle demek istemediğim halde kendisini suçladığım düşünen can masadan uzaklaşıyor, iskemlesine yaslanıyor. O zaman işiniz zor değil diyor buruk bir sesle. Yusuf abinin rüyasını çok fazla insana anlattığını sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Senden başka Meryem'e anlatmıştır. Belki şu meçhul Timuçin'le Fatih'e de ve elbette Maliye. Maliye derken onu izliyorum. Bakalım ne söyleyecek. Malik amcaya anlattı diyor safça. Ben yanlarındaydım. Meryem ablaya da anlatmış ama Timuçin'le Fatih'i bilmiyorum. Çünkü onları tanımıyorsun diyorum bakışlarıma manidar bir anlam yükleyerek. Öyle değil mi? Tanımıyorum başkomiserim. Daha önce de söyledim. Canı biraz daha sıkıştırmak niyetindeyim ama masanın üzerindeki telefon çalmaya başlıyor. Telefona bakıyorum. Arayan bizim Zeynep. 16. Ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış bir metin. Zeynep'in telefondaki sesi heyecanlı. Öğrendiklerinin verdiği hevesle aceleyle konuşuyor. İlginç bazı bilgilere ulaştım başkomiserim. Uygunsanız rapor vermek isterim. Öyle mi? Neler buldun? Telefonda mı anlatayım? Can'ın yanında anlatmasından daha iyi. Evet, dinliyorum. Yusuf'un banka hesabına 100 bin dolarlık bir havale gelmiş. Havaleyi gönderen kişi Malik Karakuş. Havalenin ne için gönderildiği belli mi? Hayır başkomiserim, hiçbir açıklama yok ama Yusuf'la Malik'in aralarında bir para ilişkisi olduğu kesin. Ayrıca Malik hiç de temiz bir adam değil. Suç dosyası oldukça kabarık biri. Tarihi eser kaçakçılığından tutun, silah kaçakçılığına kadar ne ararsanız var adamda. Son yıllarda hiç suç işlemiş mi? Yok başkomiserim, son yıllarda hiçbir vukuatı yok ama 100 bin dolarlık havale ilginç geldi bana. Zeynep haklı. Bakışlarım cana kayıyor, kendi halinde sakin sakin oturuyor, gözleri dizlerinin üzerinde kavuşturduğu ellerinde. şu 100.000 dolar meselesini biliyor mu acaba? Bilse anlatırdı. Anlatır mıydı? Anlayacağız. Peki başka ne bulduk Zeynep diye soruyorum. Önemli bir bulgu daha var. Yusuf'un cep telefonunun dökümleri. Sık sık Meryem'i aramış. Canı, mali, bir de emniyeti. İşte bu gerçek bir sürpriz. Emniyeti mi? Emin misin? Kesinlikle. Hem de defalarca. Kimi aradığı belli mi? Ne yazık ki hayır. Sadece santralın numarası var. İşte bu kötü. Kimi aradığını bulmak zor olacak. Anladım Zeynep'ciğim diyorum. Sağ ol. Telefonu kapatmak üzereyken aklıma geliyor. Ha şu cinayet mahallinde bulduğumuz kutsal kitap. Onu bana getirir misin? Hristiyanlık konusunda uzman bir arkadaş var yanımda. Bir de o baksın. Emredersiniz başkomiserim. Telefonu kapatırken. Arkadaşlar ilginç bir bilgiye ulaşmışlar diyorum. Suçlayan bakışlarımı cana dikerek. Senin bize anlatmadığın bir bilgiye. Huzursuzca kıpırdanıyor. Ne bilgisi başkomiserim? Yanıtlamak yerine sertçe soruyorum. Yusuf'la Malik ne tür bir iş çeviriyorlardı? Seni uyarıyorum Can. Sakın bana yalan söyleme. Rengi atıyor, söze başlamadan önce yutkunuyor. Yalan yok diye uyarıyorum. Unutma, hala zanlar arasındasın. İnanın benim bir ilgim yok başkomiserim diyor. Beyazlaşan yüzü şimdi kıpkırmızı. Ben sadece eksperlik yaptım. Neyin eksperliğini yaptın? Antika değeri olduğu söylenen el yazması bir kitabın. Ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış bir kitap. İncil mi? İncil sayılmaz. Diatessaron. O ne demek? Aslında bir müzik terimi. Dört ezginin harmonisi anlamına geliyor. Hristiyanların bugün kabul ettiği İncil, dört ayrı İncil'in birleşmesinden oluşur. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri. Diatessaron bu metinlerden alınmış parçalarla Tatian adlı bir Süryani tarafından yazılmış. Bu metnin bir el yazması nüshası 1933 yılında Salihiye'de kazılar sırasında bulundu. Orijinal metnin milattan sonra 170'li yıllarda yazıldığı sanılıyor. Yusuf elindeki nüshayı nereden bulmuş? Onun kiliseye ait olması gerekmiyor mu? Bence de kiliseye ait olması gerekiyor ama Yusuf abi ailesinden miras kaldığını söylemişti. Kilisenin malı nasıl olur da Yusuf'a miras kalır? Can bakışlarını kaçırıyor. Yusuf tarihi eser kaçakçılığı yapıyordu desene şuna. Can suçüstü yakalanmanın verdiği utançla sessiz kalıyor. Öyle değil mi Can? Neden konuşmuyorsun? Bilmiyorum başkomiserim. Ben sadece eksperlik yaptım. Yani hırsızlarla suç ortaklığı yaptın. Hayır başkomiserim, ben kimseyle suç ortaklığı yapmadım. Çünkü Yusuf abinin getirdiği Diatessaron'un değerli olup olmadığını bile bilmiyordum. Ama Malik emin olmuş diyorum. Çünkü Yusuf'a 100.000 dolar yollamış. 100.000 dolar mı diyor dudak bükerek. Eğer o eser gerçekse 100.000 dolar çok küçük bir miktar. Belki kalanını sonra ödeyecekti. Belki de kalanını ödememek için Yusuf'u öldürdü. Malik amca mı diyor? Sesi hayret yüklü. Hiç sanmıyorum başkomiserim. Malik amca kimseyi öldüremez. Bir an Malik'in kendiyle dünyayla barışık yüzü geliyor gözlerimin önüne. Ama ne melek yüzlü katiller gördük biz. Niye? Kendini Pavlus sandığı için mi diye çıkışıyorum. Adamın suç dosyasında ne ararsan varmış. Belki bu Pavlus olma meselesi kendini gizlemek için uydurduğu bir yalandır. Hiç katılmıyor bu fikrime. Yok başkomiserim, Malik amca söylediklerine inanıyor. Siz tanımadığınız için bak işte bu doğru diye kesiyorum sözünü. Ne seni ne de Malik amcanı tanıyorum. Belki de bu işte birliktesiniz. Yüzümdeki kan çekilir gibi oluyor. Ne diyorsunuz siz başkomiserim? Sözlerini tamamlayamıyor çünkü kapı açılıyor, içeri Cengiz giriyor. Girer girmez. Şu cinayet diyor ama odamda yabancı biri olduğunu görünce lafı değiştiriyor. Odama gelebilir misin Nevzat? Biraz konuşalım. Acele edersen iyi olur çünkü çıkmam lazım. Cam gözlerinde tuhaf bir ifadeyle önce Cengiz'e sonra bana bakıyor. Baş üstüne müdürüm hemen geliyorum diyorum. Cengiz çıkarken kapıda Zeynep görünüyor. Kucağında Yusuf'un evinde bulduğumuz kutsal kitap. Gel Zeynep, elimle Can'ı göstererek ekliyorum. Uzman arkadaşımız bu. Bir baksın şu kitaba. Sen de yanında dur. Ben Cengiz müdürün odasına kadar gidip geleceğim. Sonra oturur hep beraber değerlendiririz. Zeynep'in kahverengi gözlerinden geçen parıltı ne demek istediğimi anladığını gösteriyor. Gönül rahatlığı içinde Cengiz'in odasına yollanıyorum. Cengiz'e odasında tıpkı sabahki gibi pencerenin önünde beni beklerken buluyorum. Yine sigara içiyor ama bu kez pencereden dışarı değil bana bakıyor. Üzerindeki kıyafet de aynı değil, lacileri çekmiş. Resmi birileriyle buluşacak herhalde. Odasında hep bir yedek elbise bulunduruyor. Bizim meslekte belli bir rütbeden sonra protokole önem vereceksin. Yükselmenin ilk şartlarından biridir bu. Lacivert kaşmir paltosu askıda değil, koltuğun üzerinde. Demek ki gerçekten acelesi var. Gel Nevzat diyor, sesi gergin, telaşlı. Şu Süryani cinayeti. Haberlerde hep o var. Beyoğlu'ndaki çatışma da onunla ilgiliymiş. Neden benim haberim yok? Sabah anlattım ya. Hatırlamaya çalışıyor. Doğru ya, anlattın diyor sonra. Ne bileyim, o kadar çok olay var ki insan karıştırıyor. Sahi neymiş şu Süryani cinayeti? Açıklamama fırsat vermeden sürdürüyor. Buradan yemeğe gideceğim. İçişleri Bakanı da gelecek, emniyet müdürü, vali filan herkes orada olacak. Bu olayı soracaklar. Daha şimdiden Sabri müdürüm iki kere aradı. Ölen herif Hristiyan ya, Avrupa'nın, kilisenin bize baskı yapmasından çekiniyorlar. Canım sıkılıyor. Maktulün Hristiyan olduğunu kim söyledi diye soruyorum. Değil mi? Bütün televizyon kanalları bundan bahsediyor. Adamın Hristiyan olduğu doğru da bunu basına kim sızdırdı onu merak ediyorum. Cengiz bunu bana mı soruyorsun der gibi ters ters bakıyor. Kim olacak, sizden biri söylemiştir. Bizden kimse söylemez. Ali de Zeynep de basına konuşmaz. Olay yeri incelemeden biri gevezelik etmiştir. Şefik mi? Sanmıyorum. Adamlarından biri olmalı. Neyse, hep bir sızıntı olur. Nedir bu iş? Ayaküstü olayı anlatıyorum. Büyük bir dikkatle beni dinliyor. Ayrıntıları öğrenince gerginliği azalmaya başlıyor. Kınalı Meryem'in gözaltında olması iyi diyor, rahat bir nefes alarak. İki adamı da elimizde. Demek ki üç zanlımız var. Zaten biri itiraf etti diyorsun. Henüz yarısını içtiği sigarasını aceleyle kül tablasına bastırırken sürdürüyor. Yusuf'u Bingöllü Kadir öldürdü. Onu da Meryem'in azmettirmesiyle Tonguç adlı şahıs vurdu. Olay neredeyse çözülmüş. Cinayetlerin Hristiyanlıkla da bir ilgisi yok. Elinizi biraz çabuk tutarsanız yarın basına açıklama bile yapabiliriz. Hatta belki açıklamayı vali yapmak isteyecektir. Durumdan memnun, belli belirsiz aksayan sağ ayağını hafifçe sürükleyerek paltosuna yöneliyor. Vallahi bravo Nevzat, iyi iş çıkardınız. Keşke düşündüğün gibi olsa. Cengiz'in paltosuna uzanmış eli öylece kalıyor. Hızla bana dönüyor. Açık kahverengi gözlerinde derin bir endişe. Ne demek düşündüğüm gibi olsa? Yusuf'u Bingöllü'nün öldürdüğünü sanmıyorum. İşin içinde başka bir şey olmalı. Yeni bilgilere ulaştık. Tarihi eser kaçakçılığı olabilir. Malik diye bir antikacı var. Kuşkular onun üzerinde toplanıyor. Cengiz'in canı sıkılıyor. Gözlerindeki endişe bütün yüzüne yayılıyor. Ne güzel, bu akşam müjdeyi verecekti üstlerine. Adamcağızın sevincini kursağında bıraktık. Asıl kötü haberi de açıklıyorum ki tam olsun. Bir de Yusuf defalarca emniyeti aramış. İrkiliyor, kalın kaşlarının altındaki gözlerini kısarak bana bakıyor. Hangi emniyeti? Bana fırsat vermeden kendisi mırıldanıyor. Burayı mı? Burayı. Ama kiminle konuştuğunu bilmiyoruz. Santralı aramış. Oradan bağlamışlar kiminle konuşmak istediyse. Tespit edemiyor musunuz? Edemiyoruz. Binlerce telefon geliyor santrala. Kimi aradı acaba? Belki bir tanıdığı vardı. Belki ölüm tehdidi alıyordu. Bu yüzden tanıdığı polisi arayıp kendisini korumasını istedi. Olabilir. Soruşturalım bakalım. Yusuf'u tanıyan var mı aramızda? Varsa da inkar edecektir. Yusuf pek sağlam ayakkabıya benzemiyor. Yine de soruşturmakta fayda var. Şimdi daha iyi görünüyor Cengiz. Kendini toparlamış yaklaşıyor. Bak Nevzat, şöyle yapalım. Basına şu Tonguç'u verelim. Adamın cinayeti itiraf ettiğini söyleyelim. Yusuf'un katilinin Bingöllü Kadir olduğunu açıklamayalım ama Tonguç'un böyle sandığı için onu öldürdüğünü duyuralım. Böylece basının olayı didiklemesini engelleriz. Sen de soruşturmanı rahatça sürdürürsün. Ha, ne dersin? İyi olmaz mı? Bravo Cengiz. Bu politik zekayla sen yakında emniyet müdürü de olursun, vali de, hatta seçimlere girer, İçişleri Bakanı olarak memleketi bile yönetirsin demek geçiyor içimden, ama söylemiyorum tabii. Tamam diyorum, anlaştık. Ancak basın toplantısı düzenlemeseniz iyi olur. Çünkü işin altından ne çıkacağı belli değil. Elini omzuma koyuyor, sigara kokan nefesi yüzümü yalıyor. Merak etme Nevzat diyor ustaca sağ gözünü kırparak. Basın toplantısı düzenlemeyeceğiz. Ama herkes bu iş tümüyle çözüldü sanacak. Eğer hala yakalanmayan bir katil varsa o da öyle sanacak. Bu da senin işine gelir değil mi? Sağ ol, çok işime gelir. Ha bu arada Sabri müdürüm seninle de görüşmek istiyor. Kaçamak bir bakış atıyor yüzüme. Eğer gelmek istersen, dili böyle söylüyor ama gözleri aslında gelmesen daha iyi olur diyor. Bu akşamki yemeği diyorum. Sabri müdürüm seni de çağırdı. Yok Cengiz sağ ol. Ben şu işleri toparlayayım. Ama sen Sabri'ye çok selam söyle. Buyursun bir akşam konuğum olsun. Balat'taki Agora meyhanesine gideriz. Tabii sen de davetlisin. Tamam söylerim diyor yeniden paltosuna yönelirken. Ama bu defa zamanı yok herhalde. Biliyorsun bakanlar filan burada. Ne zaman isterseniz teklifim her zaman geçerli. Teşekkürler Nevzat. Ben artık şu yemeğe gidip üstlerimizin sıkıntılarını gidereyim, sen de soruşturmanın başına dön. Paltosunu alıyor. Ondan önce davranıp kapıya yürüyorum. Tam çıkacakken sesleniyor arkamdan. Ha Nevzat, şu soruşturmayı mümkün olduğu kadar sessiz yürüt, olur mu? Basın yeniden başımıza tebelleş olmasın. Elimden geleni yaparım diyerek çıkıyorum odasından. 17. Hristiyanlığı kuran kişi İsa değil, Tarsuslu Pavlus'tur. Beyaz floresanlarla aydınlanan sakin koridorda yürürken iyi ki Sabri doğrudan arayıp çağırmadı beni diye düşünüyorum. Reddetmek biraz zor olurdu. O toplantıya katılmak zorunda kalırdım. İçişleri Bakanı, Vali. Samimiyetsiz konuşmalar, üstlere yaranmak için söylenen küçük yalanlar, üstü kapalı hesaplaşmalar. Bir de yemek yenecek. İnsan ne yediğinin tadını alır ne içtiğinin. Yemek deyince acıktığımı hissediyorum. Sahi ben sabahtan beri ağzıma lokma koymadım yahu. Şu can işini halledip bir şeyler atıştırmalı. Odama yaklaşırken yarı aralık kapıdan gelen konuşmalar duyuyorum. Canın sesini ayırt etmek zor olmuyor. Hristiyanlığı kuran kişi İsa değil, Tarsuslu Pavlus'tur diyor. Böyle bir iddiayı ilk kez duyuyorum. Ne yalan söyleyeyim, ilgimi çekiyor, adımlarımı hızlandırıyorum.